Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı, Levent Aşkan ise Made in Turkey podcast'inin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcast'imin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı. Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos, Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz yazarak beni destekleyebilirsiniz. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 53. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde üniversiteden arkadaşım Mithat Perköz konuğumdu. Mithat şu an Mastercard Türkiye'de iş geliştirme direktörü olarak çalışıyor. Mithat'la önce yazılımcılıktan sonra ürün yöneticiliğine, oradan da iş geliştirmeye doğru dönüşen kariyerinden ve koronavirüs döneminde ödeme sistemlerinde yaşanan gelişmeler ve Mastercard olarak nasıl bir çalışma düzenine geçtiklerinden konuştuk. Özellikle finans teknolojileri, ödeme sistemleri gibi konulara merakınız varsa ya da teknik pozisyonlardan daha business pozisyonlarına, işle ilgili pozisyonlara geçmeyi düşünüyorsanız bu bölümü dinlemenizi tavsiye ederim. Bölümü 1 Mayıs'ta çekmiştik aslında, o zaman 1 Mayıs kutluyorduk. Şimdi 25 Mayıs'ta ancak yayını alabiliyorum ve Ramazan bayramı içerisindeyiz. Hani bu vesileyle hem Ramazan bayramını kutlayayım herkesin hem de geçmiş 1 Mayıs'ı kutlayayım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Mithat merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk Çağrı. Nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ailecek, evde kal. Nasıl gidiyor?
Güzel gidiyor. Artık kaç hafta oldu bilmiyorum. 7 hafta mı, 8 hafta mı? Haftaları da sayamıyoruz. Biraz aynen. Uzun bir zaman dilimi oldu. Çok şükür hepimiz iyiyiz, ailecek. Hem yakın arkadaşlarım hem de iş arkadaşlarım açısından bir hastalıkla en azından bulaşan olmadı. Halimize şükrediyoruz. Evde kalmaya devam ediyoruz.
Aynen, biz de aynı şekilde. 1 Mayıs'ını da kutlarım bu arada. 1 Mayıs'ta çekiyoruz şu an. Zaman ayırdığın için de teşekkür ederim.
Rica ederim, rica ederim. 1 Mayıs işçilerin ve emekçilerin bayramı kutlu olsun. Aynen, hepimizin. Kutsal emekler her zaman için hepimiz için kıymetli.
Aynen, özellikle şu an dışarıda hani bu önde mücadele veren işte doktorlar olsun, kargocular, herhangi bir hizmet sektöründeki insanlar, hepsine gerçekten kolaylıklar diliyoruz ve onların da özellikle ben işçi bayramını kutlamak istiyorum.
Kesinlikle, kesinlikle. Çok çok iyi bir dilek. Ben de sana katılıyorum.
Teşekkürler. Mithat biraz kendinden bahseder misin? Mithat Perköz kimdir? Nerelerde okumuştur? Zaten üniversiteden arkadaşız. Şimdiye kadar nelerle uğraşmıştır?
Tabii ki de. 1987'de Manisa doğumluyum. Doğma büyüme Manisalıyım. Ailem de Manisalı iki taraftan da. İlkokul ve ortaokulu Manisa'da okudum. Lisede Manisa'daki Fen Lisesi, ilçedeyim orada. İlk defa olan bir durumdu. İlçedeki Turgut'ta Halikale Fen Lisesi'nde okudum. Oradan Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, zaten seninle beraber okuduğumuz bölümde 5 sene boyunca okudum. Ondan sonrasında iş hayatıma Netaş'ta başladım, yazılım mühendisi olarak. Netaş'ta yaklaşık 3 sene çalıştıktan sonra daha küçük ölçekli bir firmada yeni nesil ağ teknolojileri üzerine ürün yöneticisi olarak çalışmaya başladım. O arada Netaş ve bu bahsettiğim pozisyon arasında bir MBA tecrübem oldu. Boğaziçi'nde MBA bitirdim 2010-12 arasında. Sonra 2013 yılında askere gittim. Bir işte kısa dönem askerlik sonrasında döndükten sonra bu sefer Metgrobal firmasında ödeme sistemlerinden sorumlu ürün yöneticisi olarak başladım. Orada yaklaşık 1,5 sene çalıştım. Hatta 2 sene yakın çalıştım. Oradan yolum Mastercard'a düştü. Şu aşamada işte 4 sene bitti. 5. sene içerisindeyim Mastercard'dayım.
Teşekkürler kısa özet için. Şimdi ben ilk olarak senin hani kariyer geçmişine bakınca ilk gözüme çarpan şu oldu. Askerlik öncesi, o askerliğin arada olduğunu bilmiyordum. Hani askerlik öncesinde bir telekom sektöründe ve daha böyle mühendislik ağırlıklı işler yapıyorsun.
Zaten hani üniversitede telekomcuydun yanlış hatırlamıyorsam.
Doğru, evet. Aynen, aynen.
Seçtiğin dal telekomdu. Hani oradan devam ederken sonra askerlik dönüşü, hani ödeme sistemleri daha böyle farklı bir alana ve hani ürün yönetimi daha business'a hani yaklaşmışsın. Şu anda hani Mastercard'da yine bir ödeme hani sektöründe, bu sefer hani iş geliştirme direktörü pozisyondasın. Yani daha da business tarafına doğru kaymışsın. Hani bunda MBA de tahminimce hani bir gösterge olmuştur, şey olmuştur, etken olmuştur diye tahmin ediyorum ama hani sen bu geçiş nasıl oldu, böyle kendin isteyerek mi yoksa bir şekilde oraya mı yöneldin?
Çok aslında güzel bir soru oldu. Benim o anlamda kariyer yolum biraz ilginç dediğin gibi. Yani belki hatırlarsın, biz üniversiteden mezun olduğumuz zaman genellikle hani mühendislik background'lı işlerde çalışan arkadaş sayısı çok fazla değildi. Genelde daha farklı hani alanlarda, özellikle FMCG firmaları, aynen, danışmanlık firmaları özelinde bir şey vardı. Ben hani elektrik elektrik mühendisliği seçtim ama belki de bilgisayar mühendisliği de seçsem olurum şu anlamda. Yazılıma kendimi zaten yakın görüyordum. Son özellikle 2 senedir yazılım mühendisliği üzerinden başladım. O süre zarfında şunu fark ettim. Aslında belki de işte Netaş'tayken biz o zaman Nortel'in bir iştirakiydi, Kanadalı. Orada ürün yöneticileriyle hani ürünü biz tabii işin yazılım tarafındayız, onlar ürün tarafında. Böyle sürekli işte onu yapalım, bunu yapalım, şu olsun, bu iptal olsun, böyle hani çok böyle sevmediğim bir şey vardı. Ya dedim, bu işi ben yapmalıyım ve daha düzgün yapmalıyım diye kendim oradan bir şey çıkarmıştım. Öyle yolum bir şekilde yine telekomünikasyon sektöründen çok fazla kopmadan aslında. O zaman için işte yeni nesil ağ yönetimi gibi, yani böyle deep packet inspection teknolojileri vardı. Bir nevi aslında nasıl bir üründü? İş yerindesin, çalışanların mesela çok fazla video ile alakalı band genişliğini kullanmasını istemiyorsun. Çünkü o hakikaten farklı işlere çıkılması gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için de bunu yazılımsal olarak o network cihazlarının önünde çalışan böyle bir kutu gibi aslında yazılım tabii baktığında. O tarz bir teknoloji üzerine çalışmaya başladım. O zaman bana çok ilginç gelmişti mesela bu teknoloji. Orası bana biraz daha işin uygulama tarafından daha böyle operating system dediğimiz işletim sistemi, daha böyle low level tarafa yaklaştırdı. O işi de seviyordum aslında baktığımda. Fakat daha sonrasında şöyle bir şeyi fark ettim. 2013 yılındaydı bu. Özellikle Türkiye'de e-ticaret çok gelişmeye başladı. Ve hani telekomünikasyondan ziyade e-ticaret tarafının ya da katma değerli servisler tarafının benim geleceğim açısından çok daha kıymetli olacağına karar verdim. Yani dedim, böyle bir yerde başlamalıyım. Çünkü sektör artık buraya gidiyor. Yani biz Türkiye'de o zamanlar toplam retail'ın ya da işte perakendenin neredeyse %1'den daha az bir zaman, az bir kısmını katlarken şu anda mesela %6'lara 7'lere gelmiş durumda. Çok daha atılım yapmış durumda. O zamandan ben hani ya bu iş buralara doğru kayıyor. Ben de hani başından bu işe gireyim, bir anlayayım bu süreci. Ondan sonraki süreçte hani bir şekilde farklı yerlerde de kendimi gösteririm diye düşünmüştüm. O aşamada Met Global'le yolum kesişti aslında bak. Tam askerlik sırasında da bunu düşünme zamanı oluyor. Sağlıklı böyle hani kafanı arındırıp benim başımdan şanslı bir zamandı askerlik o anlamda da. Oradan Met Global'e geçtim. Aslında e-ticaretle alakalı bir şeyler, hani bir pozisyon gibi düşünürken ödeme sistemleri çıktı, pozisyonu olduğunu fark ettim. Yani o zaman diliminde dedim ki, hani herhangi bir e-ticaret firması içerisinde ödeme sistemleri fonksiyon dolu fark etmez, ben bu işi yüzden tutup başlamak istiyorum diye karar verdim. İyi ki de o an öyle karar vermişim. Şu anda ödeme sistemleri Türkiye ve dünyada da hani en böyle aktif, dinamik, sürekli yeni gelişmelerin olduğu, kendini sürekli dinç tutman gereken bir alan olarak karşına çıkıyor. Yani yapı itibariyle biraz böyle hani dışa dönük bir insanım, extrovert bir insanım. Hayatım belli bir zaman diliminde beni bunu satışla alakalı fonksiyona getireceğini zaten hissediyordum başlangıçtan ama mutfağından yetişip satışa gelmek bana biraz daha o anlamda güç kazandırdı. Yapmam gereken işleri daha kolay yapmamı da sağladı o bağlamda. Böyle bir kariyer yolu oldu açıkçası benim için.
Aynen aynen, bence de yani mesela özellikle şu an ben Aselsan'da çalışıyorum mesela. Mühendislikten işte sistem mühendisliğine, biraz ürün yönetimine benziyor Aselsan'da. Oradan da mesela proje yönetimine, yani işte business development, satış gibi sayılabilir. geçen insanlar genelde daha başarılı oluyor. Çünkü hani mühendisle konuşurken nasıl konuşacağını biliyor. Hani derdini doğru şekilde anlatabiliyor ve hani partnerlerle de potansiyel müşteriyle konuşurken de neyi yapıp yapamayacağını, hani mesela nasıl diyelim ki bir entegrasyon yapılacak, onun arkada ne kadar mühendislik maliyeti getireceğini hemen hızlıca hesaplayabiliyor bu sayede. Hani daha hızlı karar verebiliyor. O açıdan bence de
doğru.
Mühendislikten bu tarafa doğru yöneldiğinde böyle bir avantajı oluyor kesinlikle.
Doğrudur.
Bir de şey güzel olmuş hakikaten, ödeme sistemleri. Yani e-ticaret gelişirken şey gibi düşünebiliriz. Türkiye'de böyle bir hani gold rush altına hücum oluyordu e-ticarette. Ve herkesin de işte o kazmalardan birisi de, kazma küreklerden birisi de aslında ödeme sistemi. Çünkü bankaların POS yapısı falan, onlar çok böyle çetrefilli, uzun süreçler. Ve arada bir sürü komisyonlar, işte birçok risk de var aynı zamanda. Yani çok farklı boyutlar olan ve sürekli inovasyon gerektiren bir alan. Bu açıdan da zaten MasterPass'e şey, MasterCard'ı geçtiğinden beri de ben hep takip ediyordum özellikle bu MasterPass falan gelişmelerini. Evet, gerçekten evet, sürekli aynen. Yeni şeyler, işte ne bileyim bir belediyeyle çalışıyorsunuz, bir gidip işte online ödeme sistemiyle, bir yemek sipariş şirketiyle falan, böyle çok farklı sektörlere aslında girme imkanı sağlıyor.
Kesinlikle ve seni de çok da besliyor aslında. Yani ödeme sistemleri dediğin nokta aslında ticaretin kalbindesin günün sonunda. Bir yani hizmet veriyorsun, ürün satıyorsun, onun karşılığında kazanç elde ediyorsun ve günün sonunda online siparişin bugün Türkiye'deki yani istatistiklere baktığımızda %90'dan fazla kartlı ödeme sistemlerinin kullanıldığını görüyoruz. Hı-hı. Bu şunu gösteriyor, ne kadar aslında buradaki sipariş sistemleri online'a kayıyorsa kartlı ödeme sistemlerinin o ekosistem için önemi o kadar çok aslında artmış oluyor. Biz bu süreci, yani ben şu anda üzerinde çalıştığım fonksiyondan çok kısa bahsetmek gerekirse, hı hı, son kullanıcılar nezdinde, yani müşteriler, satın alan tüketiciler nezdinde, hem de bu ürünü, hizmeti ilgili tüketicilere satan bizim dünyamızda üye iş yeri ya da merchant diye tabir ettiğimiz firmalar için bu süreci biz daha kolay hale getirmeye çalışıyoruz. Daha seamless, hani o kadar işler convenient, kullanımı kolay hale gelsin ki aslında baktığında kullanıcı bir ödeme yaptığının bile aslında farkında olmasın. Hani bu onun için bir külfet olmaktan çıksın. Zaten alması gereken bir Türk insanı da zaten sen de iyi bilirsin. Çok sabırsızız biz genelde. Son aşamada böyle her şeyin kararını vermişsin. O zurnanın zırt dediği yerde en ufak bir hata insanımızı hoşnutsuz ediyor. Biz o süreci daha kolay hale getirmeye çalışıyoruz. Benim üzerinde çalıştığım konu temelde bu.
Evet, aynen. Özellikle dediğin gibi yani son zamanlarda çok kolaylaştı. İşte cep telefonumu otomatik tanıyor, hemen bana İşte SMS atıyor filan, kartım kayıtlı zaten gibi böyle sistemler gerçekten çok kolaylaştırdı hayatı. Özellikle mobilde çok böyle o seamless dediğin zahmetsiz ödeme işlemini ben yapabiliyorum, o açıdan bayağı memnun oldum bu tarz gelişmelere. Bir de tabii şimdi özellikle şu dönemde evde kaldığımız için korona sürecinde daha da bir arttı. Ben böyle yani normalde mesela market alışveriş için bir tane uygulamam varken şu an 5-6 taneye çıktı. Hızlı getireni var. İşte topluca getirelim var farklı yani çok isimli saymayayım ama ya hepsini yükledim yani şu an. Ankara'da hizmet verenlerin hepsini.
Yoğunluktan dolayı bazen firmalar da yetişemeyebiliyor haklı olarak, çünkü hiç kimse böyle bir şeyi öngörmüyordu.
Evet, gerçekten.
Farklı alternatifleri insanların denediğini biz de çok net bir şekilde o anlamda görebiliyoruz.
O açıdan mesela çok kolay oldu yani bu ödeme sistemlerinin olması.
Kesinlikle. Aslında hani konuyu oradan açmışken bu koronavirüsün birazcık bu ekosisteme de nasıl katkısı mı diyelim ya da nasıl etkilediğini de çok kısa bahsetmekte fayda var.
Aynen.
Bu zaman diliminde hani özellikle işte Mart ayının ortasından bu yana yaklaşık 3,5 aylık bir zaman diliminde internet alışverişiyle ilk defa tanışan kullanıcı sayısı da bir hayli arttı. Biz bunu hem üzerinde çalıştığımız MasterPass ürünümüzün istatistiklerinden de görüyoruz. Yani kayıtlı kullanıcı sayısının artışı anlamında, günlük her gün gelen yeni kullanıcı sayısının artışı anlamında çok dramatik bir artış söz konusu. Yanlış hatırlamıyorsam BKM'nin yayınladığı istatistiklerde de Nisan ayı başıydı, yanlış olmasın. Böyle yaklaşık 3 milyon civarı bir yeni bir kartın internet alışverişinde kullanıldığını tespit etmişler.
Bayağı ciddi bir rakam.
Ciddi bir rakam, aynen öyle. Yani bu Türkiye'de şu anda yaklaşık hani böyle 40 milyonlar seviyesinde olan bir rakamken internet alışverişi korona süreciyle birlikte burada bir ciddi bir artış söz konusu. Siparişler ister istemez online'e kaymak durumunda. Çünkü gidemiyorsun. Yani gitmek istesen dahi, yani gidebilmek mümkün olsa dahi o markete girmek, işte türlü riskin içerisinde olabilmek özellikle insanlar daha çok online tercih etmek durumunda kalıyorlar. Fiziksel alışverişlerin yapısı da çok değişti bizim açımızdan. Temassız ödemeler dediğimiz, yani temas kartının temassız özelliğini insanların çok çok daha fazla kullanmaya başladığını görüyoruz. Türkiye bu bağlamda geçtiğimiz yıllara nazaran yine bu geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde ciddi bir atılım yaptı temassız ödemelerde. Özellikle temassız şifre girmeye gerek kalmaksızın temassız işlem diyeyim ben ona. Hı hı. Çok doğru bir yanlış bilinen konulardan bir tanesidir işte. Mesela 120 TL'ydi, şimdi 250 TL'ye çıktı. 250 TL üzerinde temassız işlem yapamazsın. Hayır, öyle bir şey yok. Yapabilirsin, şifre girmen gerekiyor.
Evet.
Ondan dolayı biz hep o tutarların altında temassız gördük. Şimdi insanlar tutar fark etmeksizin o temassız özelliğini kullanmaya çalışıyorlar. Şifreyi işte parmakla yine kalemlemleri falan filan girmeye çalışıyor. Tabii bu mesela hayatımızda Türkiye'de yok ama özellikle Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da insanların çok daha fazla hayatında olan işte Apple Pay, Samsung Pay gibi cihaz bazlı ödeme yöntemlerinin olduğunu görüyoruz. Bunlar zaten muazzam derecede artmış durumda. Ekosisteme böyle bir katkısı oldu. Temassız ödemelerin insanlar nezdinde aslında kafalardaki hani bir güvenlik endişesi var ki hani ben işin içinde bile olan bir olarak söylüyorum, hani hiçbir hasta güvenlik endişesi olmasına da gerek olan bir durum söz konusu değil. Son kullanıcı zaten kartlı ödeme sistemleri kuralları her türlü koşulda korur. Ama hijyen konusu, sağlık konusu biraz bu anlamda ağır bastı ve
evet,
yakın zaman içerisinde çok daha fazla temassız alışverişin olacağını görüyoruz. Ben hani izlenimlerimi çok net bir şekilde anlatmak istedim sana.
Aynen aynen, yani bizde de çok benzer deneyim var. Ben mesela hiç bir mağazaya gitmedim. Sadece birkaç kere eczanede işimiz oldu. Onda da eşim gitti yani, yani ben biraz daha risk grubunda olduğum için ben böyle kapının önünde bekledim falan. Yani şu an kadar ben de 1,5-2 aydır evdeyim. Yani bir tane bile kapalı mekana girmedim. İşte mesela geçen bir para çektim. O para çekmek bile beni böyle şey yaptı. Yani parayı ellemek falan. Hemen gitti eve dönünce bıraktım o parayı böyle. Elimi yıkayıp uzaklaştım yani.
Aynen. Elini yıka falan.
Aynen, aynen yani.
Nakdin çok ciddi anlamda azalması bekleniyor şu aşamada. Tabii hayat gösterecek bakalım nasıl olacak.
Aynen aynen. Şu an mesela biz Duru'nun bakıcısına hani maaşını ödemek için para çekmiştik. Onu da böyle zorluyoruz yani. İşte sana da bir banka hesabı açalım. Bak kart verelim. Para çekmekle hiç uğraşmak istemiyoruz ya falan. Öyle hakikaten yani insanları ister istemez böyle bir alışkanlık oluşturuyor. Peki şimdi karantinadayız. Birçok sektör farklı şekilde etkilendi. Hani benim gördüğüm dijital ortamda dijital sektörü çalışanların iş yoğunluğunun arttığı ve evde hani çalışma düzenlerinin böyle ofistekine göre farklılaştı. Hani böyle daha yoğun mesainin olabildiğini hani görüyorum. Seninle de biraz konuştuk başlamadan önce. Sen de biraz anlatabilir misin? Yani sizin sektörde, sizin şirkette genel olarak nasıl bir değişim oldu evde çalışmaya başlayınca?
Şöyle, zaten hani özellikle benim yaptığım iş nezdinde hani zaten ofiste çok fazla böyle her dakika olmamızı gerektiren bir görev ve sorumluluğumuz yok. Genellikle hani müşterilerimizi telefonla veya işte telekonferansla veya fiziksel hani lokasyona giderek ziyaret edecek şekilde bir çalışma yöntemimiz var. O anlamda uzaktan çalışmaya zaten alışıyoruz biz yapı anlamında. İşte VPN'ler vesaireler, hani bunlar çok aşina olduğumuz konular. Bu süreçle birlikte herkesin buraya geçmesi tabii ki belli bir ilk başlangıçta bütün şirketlerde olmuştur. Bir alışkanlık süreci. İşte monitörlerimizi, klavyelerimizi vesaire dediğiniz hani bütün ofis ekipmanı, hatta sandalyeme kadar mesela ben aldım, ofisten buraya getirdim. O çalışma ortamının, hani ofis çalışma ortamının bir benzerini evde kurabilmek bence önemli. Bizim şirketimiz de buna bir imkan veren bir şirket. Hani o anlamda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Sürekli bilgilendiriyorlar. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? İşte şirketin en tepesindeki, ya tepe yöneticisini biz sürekli neredeyse her hafta telekonferans yöntemiyle çalışanları bilgilendiriyor. Hem yani iş güvenliği açısından hem sağlık açısından. O anlamda son derece kolaboratif bir şekilde bu süreci sürdüklerini söyleyebilirim. İş yoğunluğu açısından muhtemelen bunu benzer işleri yapan birçok iş arkadaşım da teyit edecektir. Çok ciddi bir yoğunluk var. Pek böyle saat mefhumu, zaman mefhumu, iş günü mefhumu pek kalmadı gibi hissediyorum ben. Çünkü hani sürekli müsait olduğun için, yani toplantıda olduğun zaman telefonu açmıyorsun ya da ne bileyim hani bir dakika bekle diyorsun. Sürekli evdesin, bir yerden bir yere de gitmiyorsun. İnsanlar daha böyle arayıp her şeyi halletmeye meylediyorlar. Haklı olarak ben de çünkü ister istemez bu şekilde iş yapmaya çalışıyorum. Yani benim iş yoğunluğumun kabaca %50-60 ben arttığımı düşünüyorum. Şu zaman diliminde. Evet, kesinlikle. Zaten hani gün içerisinde yoğun tempoyla çalışıyoruz genelde. Ama tabii bizim yaptığımız işin getirdiği bir sonuç da bence bu. Çünkü hani e-ticaretle uğraşıyoruz, ödeme sistemleriyle uğraşıyoruz. Şu aşamada herkes bununla alakalı bir şeyler yapmak istiyor. İşte MasterPass ürünümüz mesela hani günlük gelen üye işleri taleplerinin böyle 3'ü 4'e katlandığı bir zaman dilimindeyiz. Onlara yetişebilmek, işte cevap verebilmek, belirli bir sıraya koyabilmek. Hem aynı zamanda bu işte ekosistemin sonuçta ciddi anlamda bir sorumluluk da taşıyor biz burada MasterCard olarak. O MasterPass'imiz ekosistemin sürekli up and running olması lazım. İnsanlara sipariş verirken bir şey bir anda böyle problem yaşamaması lazım. Hı hı. Onu ayakta tutabilmek için sürekli işte çalışmalar, proaktif bir şekilde bu işleri düzenleme çalışmaları, bir yandan iyileştirme çalışmalarını planlamak falan. Hani tabii ki belli bir iş yükü getiriyor ama hani evdeyiz. Bence çok da şikayet edecek bir durum yok şu aşamada. Hani kendimi şu an şöyle düşünüyorum. Sonuç olarak hani bu işin en zorlu tarafında ulaşan sağlık çalışanları. Her gün yüz binlerce belki hastayla orada burun burunalar. Hem ciddi anlamda bir risk hem de aslında bir vatani görev gibi. Yani insanların sağlığı, canı size emanet. Keza işte kuryeler, onun dışında market çalışanları. Hani ben yapılan işin çok önemsiyorum bu anlamda. Ve çok da kıymetli. Yani onlardan çok daha az riskli bir iş yapıyoruz. O anlamda hani iş yoğunluğunun artıyor olmasını çok ben kendi adıma bir problem olarak görmüyorum. Tabii ki belli bir şeye gelmesi lazım. Yani eğer sürekli bu şekilde devam edeceksek, hani Mayıs ayını da sanki evde geçiriyormuşuz bir his var bende şu anda.
Evet.
Öyle gözüküyor. Eğer bir ikinci dalga hani inşallah başımıza gelmezse herhalde Haziran ayının başı ya da en geç ortası gibi ofislere yavaş yavaş dönmeye başlarız diye düşünüyorum.
Aynen. Gidişat öyle görünüyor. Umarım ben de ikinci bir dalga yaşamayız. Hani biraz da olsa belki normalleşmeye başlar. Dediğin gibi yani normalde mesela ben evden çalışmayı, uzaktan çalışmayı hani savunan, böyle ilgi duyan birisiyim bu konuya. Ama şu anki durum bambaşka bir durum aslında. Yani zorunlu olarak evdesin ve hani bazı sektörlerde iş sıfırlandı, bazı sektörlerde iş katlandı. Hani çok acayip bir dengesizlik var. Hani o yüzden mesela bazı insanlar şey yapıyor, böyle çok şikayetleniyor, evde çalışıyoruz işte bu ne, çok iş yükü arttı, işte hiçbir şey yapamıyoruz falan. Aslında en standart evden uzaktan çalışma böyle değil. Hani senin de bahsettiğin gibi işte müşterileri dolaşırken ya da diyelim ki bir kafeden falan çalışabiliyorsun, farklı yerlerde bulunup uzaktan çalışabiliyorsun. Şu an evde tek bir noktada hani yattığın, uyuduğun, yediğin, içtiğin, her şeyi yaptığın yer sadece ev olmuş durumda yani. Asıl sıkıntımız
evet,
o.
Kesinlikle. Bu süreçte şey de var yani, şunu da unutmamak lazım. Şimdi bazı sektörler doğrudan mesela çok negatif bir şekilde etkilendi. Özellikle turizm, işte hava yolları ya da normal parakende restoranlar vesaire. Hani bunlar ciddi anlamda mesela burada ister istemez hani insanın elinde olmadan işten çıkarmalar vesaireler de oluyor. O anlamda düşündüğünde hani iş yoğunluğunun artmasını çok ben şey yapmıyorum. Umursamayayım demeyeyim yani, doğru kelimeyi kullanmak istiyorum. Çok o anlamda böyle hayıflanma lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Umuyorum bir an önce bu süreç normale döner. Herkesin hayatı, iş güvenliği vesairesi devam eder diyelim.
Umarım, aynen. Peki Mithat, şimdi farklı deneyimler yaşadın. Hani ilk kariyerinde söyledik, konuştuk, yazılım, işte sonra ürün yöneticiliği, sonra işte iş geliştirme ve hani burada büyük şirketlerde de bulundun, global şirketlerde, hani startup diyebileceğimiz şirketlerde de bulundun. Hani bunları karşılaştırdığında hani artısı eksisi olarak sen nasıl görüyorsun? Mesela işte mühendislik yaparken şu çok güzeldi ama işte ürün yöneticiliğinde de hani şu daha öne çıktı. Nasıl bir senin için dengesi olmuştu onların?
Şöyle yani, aslında yaptığım her pozisyonda çok keyif aldım. Çünkü temel olarak öğrenmekten keyif alan bir insanım ben. Yani bir günün bir günüme çok denk olduğu zaman böyle kendimi şey hissederim. Ya bugün de başka bir şeyle uğraşayım yani. Başka bir konusunu öğreneyim falan. Yazılım mesela o anlamda çok ufuk açan bir şeydi benim açımdan. Yani neler yapılabildiğini, yani bu işin ne kadar derya deniz bir konu olduğunu keşfedebilmek o anlamda çok kıymetliydi. Çok keyif alıyordum. Bir taraftan da ürüncülük kafası diyeyim artık ben ona. O da çok güzel bir kafa. Çünkü hani ortaya böyle bir şeyler çıkıyor ve o senin aslında fikrinle ortaya çıkıyor. Yani her türlü detayını sen düşünüyorsun. Hatasıyla sevabıyla günün sonunda senin ürünün oluyor. Onun insanların görünmesi, işte mutlu olması veya işte sana geri bildirim vermesi, yaşaması bu ürünün aynı şekilde çok keyif veren bir olgu bence. Diğer tarafta hani şu anda üzerinde, yani şu anda iki pozisyonum iş geliştirme tarafı da aslında bir üzerinde çalıştığın bir ürünün veya bir servisin farklı bir firmanın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, işte adaptasyonunun sağlanması, onun sana fikirleri vermesi, senin ürününü aynı şekilde yermek. Çünkü bir yandan mesela bizim şu anda yaptığım pozisyonda aslında bir ürün şapkam da var. Masterpass ürününün Türkiye ve Azerbaycan süreçlerini de ben üstlenmiş durumdayım. Hani işte son kullanıcı acaba nasıl düşünüyor? İşte şurada acaba şunları yaparsak son kullanıcıyı yormadan nasıl bir sonraki aşamaya geçiririz? Ya da üye iş yerinin sistemimizi entegre ederken işte 3-4 hafta yerine acaba 1-2 hafta içerisinde bu işi yapabilmesini nasıl sağlarız? Hala ona kafa yorar şeydesin. Hepsinin bence kendine göre keyifli tarafları var. İnsanın birazcık o anlamda karakterinin, hayatta ne yapmak istediğinin günün sonunda getirdiği bir süreç bence bu. Ben hani o anlamda genç arkadaşlara, sektörün başındaki arkadaşlara bir yerden başlamalarını öneririm. Çünkü çalışan, bir şeyler öğrenmek isteyeni hayat mutlaka bir yerlere getiriyor ve karşılığında alıyorsun diye düşünüyorum.
Aynen, bence de. Yani özellikle günümüzde hani böyle pozisyon değişiklikleri, alan değişiklikleri çok daha normal karşılanabiliyor. Zaten yani 5-10 yıl içinde popüler bir meslek ortadan bile kalkabiliyor. Böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Çok hızlı, doğru, dinamik bir artık iş dünyası var. O yüzden hani değişikliklere de açık olmak o açıdan bence önemli. Dediğim gibi hani kendini böyle iyi hissettiğin, geliştiğini hissettiğin, öğrendiğini hissettiğin yerde bulunmak her zaman fayda sağlar diye düşünüyorum ben de.
Kesinlikle.
Peki şimdi bunların hepsini konuştuk. Bir de benim artık sonlara doğru yaklaşırken konuklarıma sorduğum bazı sorular var. İlk olarak şeyi sormak istiyorum sana. Kariyerinde en çok zorlandığın ve en çok keyif aldığın yerler neler oldu? Böyle bir anekdotlar var mı aklında?
Tabii ki yani en çok zorlandığım, şöyle geçmişe bir bakıyorum. Metgur Haber'de çalışırken, o zaman Patreon'a sonra evrildi benim üzerinde çalıştığım ürün. Onun bedele kadar bir lisans süreci vardı. Mesela bu süreç oldukça yorucu. Çünkü hani sadece hani ürün fonksiyonitesi anlamında değil, böyle bir kanuni uyum süreci, işte devletin o anlamda organizmalarıyla çalışabilme, uyum sağlayabilme süreci hakikaten çok başka bir konu. O son derece benim açımdan hem öğretici, hem yorucu, hem de günün sonunda ya evet başardık, bunu da lisansını aldık dediğimiz noktada böyle çok keyif veren bir işti baktığımda.
Süper. Yani aslında hem en çok zorlandığın hem de en çok keyif veren işlerden birisi oldu gibi diyebiliriz.
Evet, kesinlikle. Zaten insan zorlandığı işler, ya bilmiyorum, ben öyle hissediyorum. Belki herkes aynı şekilde hissetmez de. Yani zorlandığın, böyle çaba sarf ettiğin şeyler bence günün sonunda kıymetli oluyor. Kolay, daha kolay elde ettiğin şeylerden hani geçici bir bence şey alıyorsun, keyif alıyorsun. Ter akıttığın, hakikaten gününü, zamanını, uykunu feda ettiğin bir konuda başarıya ulaşmak insana hakikaten çok keyif veriyor bence.
Aynen, süper. Teşekkürler bu içgörüler için. Diğer iki sorum da, bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanaldan sana ulaşmalarını tercih edersin? İkincisi de, bizi dinleyenlere vermek istediğin bir mesajın ya da bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır?
Tabii ki. Twitter account'um var. Mithat Can. Oradan beni takip edebilirler. Genelde ürünle alakalı, yaptığım işle alakalı şeyler de yazıyorum. Bunun yanı sıra LinkedIn'den de gerekirse beni ekleyip hani profesyonel anlamda tecrübelerimi aktarabileceğim bir konuda seve seve yardımcı olmak isterim. Genel anlamda sosyal medya. Yani bir web sitem yok şu anda, üzerinde işte fikirlerimi yazdım ettim. O konuda sana imreniyorum. İnşallah bir gün vakit bulup bu tarz şeyleri de yapabilirim. Mesaj anlamında tabii şu anda güncel olarak tüm herkesin, muhtemelen bizi dinleyen kesim açısından, evde kalmalarını, sağlıklı kalmalarını, çok ihtiyaç olmadıkça, zaruri olmadıkça dışarıya çıkmamalarını tavsiye ederim hani şey anlamında. Bunun yanı sıra iş hayatı anlamında da insanların bence sevdiği işlerle uğraşması gerekiyor. Sevmediğin bir işi uzun süre yapamıyorsun. Yani bir yere ayakların böyle geri gitmemesi lazım. Her sabah gittiğinde o enerjiyi hissedebileceğin bir iş kolu bulman lazım. O anlamda da denemekten aslında vazgeçmemek gerekiyor. Yani bir işi beğenmiyor olabilirsiniz. Mutlaka size uygun farklı bir şey vardır. O anlamda özellikle mesela üniversite hayatında veya öncesinde farklı farklı konuları mutlaka okuyup deneyimleme, staj yapabilme, firmaların bu anlamdaki hani çalışmalarını inceleme ve donanımını arttırmanın ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda da eğer hani destek talebi olan arkadaşlar varsa, seve seve de elinden geliyorsa da yardımcı olmaya hazırım kendim.
Çok teşekkürler Mithat, güzel mesajın için. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Yani bu üniversite okurken bile stajlar çok faydalı oluyor. Hani o sektörü görmek, tanımak için. Hani şu an evde bile olsak uzaktan stajyer alan hani küçük firmalar mesela olabiliyor. Onlar denenebilir. Hani her zaman bir şekilde yol bulunabiliyor aslında. Hani böyle çok da enseyi de karartmamak gerekiyor bu tarz konularda. Israrla denemek bence de en önemlisi.
Kesinlikle.
Tekrardan çok teşekkürler Mithat, zamanını ayırdığın için.
Ben teşekkür ederim. Organize ettiğin için severek seni takip ediyoruz. Umuyorum bu süreçte devam ettirirsin. Bizlere katkı sağlamaya devam edersin.
Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.